Sorularla Sözler programının kıymetli takipçileri, 29. sözün soru ve cevaplarını Profesör Doktor Alaaddin Başar abimizden almaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler hocam.
İlk sorumuz, nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder, buz buzun zararına temeyyü eder, lüp kışın zararına kuvvetleşir, lafız mana zararına kalınlaşır, ruh ceset hesabına zayıfleşir, ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Devamı ile birlikte izah eder misiniz? Ayrıca ruh ve beden münasebetinde madde ile mananın alakasında zayıflamak ve kalınlaşmak tabirlerinin hakiki manaları nedir?
Evet. Şimdi bu esas burada yani dünya ahiretin tarlasıdır. Hadis-i şerifinin değişik cihetleri izah olmuş oluyor. Yani dünya ahireti netice veriyor.
Evet.
Dünyanın mahsulleri ahirete gidiyor. Yani dünya ahiret namına çalışıyor. Bunu değişik misallerin ustad vermiş oldu. Mesela birisi, önce şunu söyleyeyim. Sondan başlayalım. Alemin kesif olan dünya, alemin latif olan ahiret hesabına. Hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Hayatın çalışmasıyla, dediğim gibi, ahirete çok mahsuller vermekle beraber kendi de latifleşiyor burada.
Evet.
Nasıl latifleşiyor? Biz hayatsız bir dünya düşünelim. Onu sadece birkaç isim tecelli eder. Halik ismi, Malik ismi gibi. Ama hayat makinesi çalışınca şeffaflaşıyor. Değil mi?
Evet.
Hayatın kendi şeffaf zaten. İşte canlılara meydana geliyor. Muhyi ismi tecelli ediyor. O canlılar rızka muhtaç oluyorlar. Cenab-ı Hak onları rızıklandırıyor. Rezzak ismi tecelli ediyor.
Evet.
İşte şekillerinde Musavvir ismi tecelli ediyor. İlahir. Hastalığım şifa buluyorlar. Şafi ismi tecelli ediyor. Böylece hayat makinesinin çalışmasıyla dünya şeffaflaşıyor. Yani daha çok esma dünyada tecelli ediyor. Şeffaflaşmak, latifleşmek. Bu çünkü hakika hakiki eşya esma-i ilahiyedir. Ustad buyuruyor. O halde esma-i ilahiye ne kadar çok tecelli ederse bir varlıkta o kadar latifleşmiş oluyor. O kadar, çünkü her esma, her isim nuranidir. Bu nurani olan esmadan ne kadar hissesi olursa bir mahlukun o kadar latifleşmiş oluyor. Ama kesif olan, maddi olan bir şeyde, bir taşta ancak bir iki isim tecelli ediyor az önce Hazrettin gibi. Şimdi tekrar başa dönelim. Dünya ahiretin tarlasıdır dedik. Burada ona misaller verildi. Birinci misal, su kendi zararına olarak incimat eder. İncimat donmak. Su kendi zararına incimat eder. Zararına dediği üstadımızın burada, yani su dondu mu, değil mi? Ona su demeyiz. Ne deriz? Buz deriz, değil mi? O zaman kendi zararına olmuş oldu. Yani mahiyeti şeyi değişti, ismi değişti. Temeddül etti yani. Temeddül etti, o zaman su iken buz oldu. Kendi zararına. Şimdi dünyada hayat makinesinin çalışmasıyla ahiret hesabını mahsulleri verdikçe kendi de ihtiyarlıyor. Yani dünyada hayatın yaratılmasıyla dünya ihtiyarlığa başlamıştır. Aynen bir cansız varlık düşünün, bir taş durdukça durur, değil mi?
Evet.
Ama hayat girdi mi bir ona, mesela bir ağaç oldu mu, artık ihtiyarlığa da başlamış demektir. Bir noktaya kadar kemale erecek, sonra zevale meyil edecek ve ölecektir. İşte hayatın girmesiyle dünyaya kıyametin ilk adımı sanki tabiri caizse atılmış oluyor. İlk kademesi gerçekleşmiş oluyor. Böylece hayat makinesi çalıştıkça dünyayı da ahirete doğru götürüyor.
Evet.
Kendi zararına. Dediği bu. Aynı konuda başka misaller. Lüp kışın zararına kuvvetleşir. Yine aynı hakikate misal. Lüp öz malum. Çekirdeğin özü kuvvetlendikçe bir noktadan sonra patlar. açılır Fettah ismiyle ve artık ona çekirdek denmez, değil mi? Yani. Liv denmez. Her ne olduysa diyelim çekirdek açılır, ağaç olur. Ona ağaç denir artık. Az önce su buz olunca artık ona su demiyorduk. Değil mi? O kendi evet. zararına olmuş oldu. Lüb de lübden ne yapıyor? Lüb kışın zararına kuvvetleşir. Ya yani kışır lüb kuvvetlenince kışı parçalıyor. Bu sefer artık o kışır kabuk olmaktan çıkıyor. Ona artık kabuk denmiyor. Malum. Yani aynı hakikatin değişik misalleri. Bir başka misal. Lafız mana zararına kalınlaşır. Yani kabı ifadelerle gelişi güzel konuşmalarda mana çok zayıf düşüyor. Bu dünyada mana çok manalı ifade ediyor. Esma-i Hüsna'ya ayın olma cihetiyle. Bu manalarla dünya kuvvet kazanıyor. Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Buradaki asıl maksat büyük hayvanların his yönünden küçüklerden daha zayıf olmaları. Değil mi?
Evet.
Üstad bunu misal veriyor. Yani bir kürdebin bir hayvan diyor. İşte rızkını görür, kendi ayağını görür, arkadaşının sesini işitir. Ama biz onu göremeyiz bile.
Evet.
Burada yani demek ceset inceldikçe ruh ceset hesabına zayıfleşir. Evet. Devamında ceset ruh hesabına inceleşir. Aynı mananın diğer yönü. Demek ki ruh kuvvetlendikçe ceset zayıfleşir. Ceset tam da tersi. Sorunuza bir bunun zayıflıkla kilo ile alakası var mı yok mu gibi bir mana sanki. Değil mi? Sorulmuştu evet. soruda. Şimdi burada esas maksat dediğin gibi küçük hayvanlarda hislerin daha kuvvetli olmasıdır. Yani insanların zayıf kilo olması değil. Ama yine de bir işaret mana belki diyebiliriz. Yani çok yemek, çok kilo almak makbul bir şey değil. Ama illa az kilo alanların maneviyeti daha kuvvetli olur gibi bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü ruhun kuvvetlenmesinin şartları sadece az yemek değildir. Değil mi? İman, amel-i salih, ahlak-ı hasene, işte, hayır, hasenat, ilahir, takva. Bütün bunlar ruhu kuvvetlendiren şeylerdir. Başta namaz, iman ve namaz olmak üzere. Ama çok yemenin de makbul olmadığı açıktır. Yani çünkü çok yiyen insan en azından çok meşgul olur midesiyle. Ona göre çok vakit ayırır bedenine.
Evet.
Bu da bir kayıptır. Onun için normal olanı tabi riyazet ayrı bir şey. Ama genel olarak herkesin uygulayabileceği normal yemek
evet.
zaten nasıl buyuruyor İbn-i Sina'dan naklen yediğin vakit azca yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Ölçü budur. Yine hadisteki ölçü de malum öyle yiyeceğiz ki sofradan kalkarken biraz daha yiyebilecek halimiz olacak yani. Az daha yiyebilirim ama burada keseyim. Dediniz mi? Mesele kalmıyor. Bir başka ölçü, başka programda söylemiştik. Midenin üçte birini suya ayırmak. Yani yemin ortasında su içmek. O da az yemeği temin ediyor. Bunların faydası mutlaka var. Mutlaka var. Biz de sünnet uymuş oluyoruz. Ama illa az yiyen manen çok gelişir. Öyle bir kaydı yok.
Evet.
Az yer ama manen terakki etmeyebilir. Çünkü manevi terakkinin şartları ayrıdır.
Evet.
Evet, onu da karıştırmamak lazım.
Evet.
Evet. Tamam.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Yeni sorumuz. Evet. Hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr-ü sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatin kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ziyade ve noksan noktasında hakikatle suret maküsen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir, suret inceleştikçe hakikat o nispette kuvvet bulur. İşte şu kanun, kanun-ı tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Bu paragrafı açıklar mısınız?
Evet, bazı noktaları kısmen bir önceki soruda ifade etmiş olduk. Burada suret, hakikat birbirinin zıddı olarak
evet.
Beğenilmiş oluyor. Evet, hakikat ne kadar zayıfsa ölmez, suret gibi mahvolmaz. Şimdi suret ve hakikat. Mesela diyelim ki bir çekirdek düşünelim. Değil mi? Meyve diye elma çekirdeği. Evet. Şimdi buna ne diyoruz? Elma çekirdeği diyoruz, değil mi? Elma. Fidan olunca ne diyoruz? Elma fidan diyoruz. Bak, evet. Hakikat devam ediyor. Ama suret değişiyor. Çekirdek oldu fidan.
Evet.
Ama hakikat devam etti.
Hakikat devam etti.
Ağaç olunca ne diyoruz? Elma ağacı. Değil mi?
Evet.
Yine hakikat devam ediyor. Fidan gitti. Yerine ağaç geldi. Hakikat daha da kuvvetlenerek devam etti. Yani suret mahvolmakla hakikat mahvolmuyor. Suret değişebilir. Hakikat varlığını devam ettiriyor. Hatta daha da kuvvetleşiyor. İşte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Yine insanın bedeni diyelim surettir. Ruhu hakikattir. Beden bebekken de ruh insan ruhudur. Çocukken de insan ruhudur. Büyükken de insan ruhudur. Değil mi? Yani beden değişmesiyle ruhun hakikatinde bir değişim olmuyor. Hatta ilimde, irfanda, işte ahlakta, ibadette terakki tehal ettikçe hakikat daha da kuvvetleşiyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani öbür türlü olsa beden değişince hakikatin de değişmesi lazım. Çocuğun beden değişince bildiklerini unutması lazım. Ahlakın değişmesi lazım. İnancın değişmesi lazım. Suret ne kadar değişse değişsin, hakikat neyse odur. Onda değişim olmuyor. Hatta kuvvetleşme oluyor. Bu ifade edilmiş oluyor. Evet.
İyi, teşekkür ederiz hocam. Yeni sorumuz. Mevti dünyanın vuku bulmasıdır. Şu meseleye delil, bütün edyan-ı semaviyenin icmağıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir ve şu kainatın bütün tahavülat ve tebeddülat ve tağayyuratının işaretidir. Hem asırlar seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mertleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Bu sayılanlar dünyanın da ölmesine nasıl şehadet eder? Açar mısınız?
Evet. Mevzu dünyanın vuku bulması değil mi? Yani evet. Dünyanın ölümü vuku bulacak, gerçekleşecek.
Evet.
Yani bunun şahitlerini Üstad burada kaça ayırdı? Dörde ayırdı değil mi?
Evet.
Dört ayrı şahit, delil var daha doğrusu. Birisi bütün edyen semaviyenin icmağıdır. Bütün semavi dinler, hak dinler, mevzu dünya, dünyanın öleceğinde müttefikler.
Evet.
Sapmış olan, bozulmuş olan din, semavi dinlerde de yine bu hakikatler devam ediyor.
Evet.
Yani iman hakikatleri bütün dinlerde aynıdır. Ahiret iman hepsinde vardır.
Evet.
Ama ibadetlerde farklılık olabilir. Sonradan bazı ayetlerde değişiklikler yapılmış olabiliyor. Bazı menfaatler için tahirler falan yapılmış, ayetlerle oynanmış, ayetlerde geçiyor ya. Fakat yine bütün dinlerin ortak noktasına dünyadan sonra bir ahiret alemi gelecek.
Gelecek.
Ahiret gelecek ne demek? Dünya yıkılacak demek.
Evet.
Yani mevtü dünyanın vuku bulması, dünyanın ölümünün vuku bulmasına nasıl bütün dinler şehadet ediyor? Çünkü bütün din ahiretin kabulünü, ahiretin olduğunu kabul ediyor.
Evet.
Ahiretin olması ne demek? Dünyanın yıkılması demek. Yıkılacak ya ahiret gelsin. Birinci delil bu. İkincisi, bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir. Yani her bozulmamış her vicdan kabul eder ki bu hayat daimi değildir. Yani. Devam etmez. Üçüncü şahit, kainattaki bütün tahavülat ve tebeddülat ve tahayyülatın işaretidir. Kainattaki bütün tebeddüller, yani değişmeler, tahayyürler, tahavüller gösteriyor ki dünya bir gün yıkılacak. Yani değişen şey yıkılır. daha önce bir soruda geçti, ustadımız ifade buyurdu. Bir şey tekamül kanuna dahil ise onu değişmeyle tekamül olur. Yani taş daima taştır, tekamül yok. Ama fidan ağaç oldu mu tekamül oluyor. Tekamül olunca kemal eriyor, meyve veriyor. Meyve verdi mi artık ölüme doğru yola çıkmış demektir. Bir sene, beş sene, on sene ağacına göre meyvesini verir ve kemalden sonra zevale meyleder ve ölür. Bu bütün tekamül kanuna tabi eşyada vardır, bizde de vardır. Nutfe alaka, alaka mudga olur. Dünyaya gelir insan, bebek olur, çocuk olur, genç olur, olgun olur derken ihtiyarları ölür. Bu genel bir kaydedir. Bütün değişmeler dünyanın ölümünü gösteriyor. Tabi bu vesileyle tebeddül, tağayyür, tahavül tabirleri çok geçer risalelerde de. Kısaca onlardan da bahsedelim. Tebeddül, değişme. Ama hal değişmiyor. Mesela en çok kullandığımız diyelim hastalara tebdili hava, değil mi? Veriyorlar. Bir şehrin bir şehre göçüyor. Yine kendisi neyse o, kendi bir değişme olmuyor. Ama yerini tebdil etmiş, değiştirmiş oluyor, değil mi?
Evet.
Tebeddül o. Diğeri neydi?
Tahavül.
Tahavül. Tahavül de hal değiştirme. Yani hali değişiyor. Tahavül hali değişiyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşüm diyorlar. Hal değişiyor. Tahavülde de gayrden geliyor. Başka bir şeye dönüşüyor, inkılap ediyor. Gayrını inkılap ediyor. bunun da karşılığı başkalaşma. Başkalaşma diyorlar. Buna şu misali verebiliyoruz. Mesela su, değil mi?
Evet.
Buhar oldu mu tebeddül etmiş oluyor.
Buhar oldu mu?
Buhar oldu mu tebeddül etmiş oluyor. Ondan sonra sıcak havalar yerini soğuk havaya bıraktı mı bu da tahavül oluyor. Hal değiştirme, hal değil mi? Değil. Şu anda kıştayız. Değil mi? Üşüyoruz mesela. Tahavül, hal değiştiriyor. Tahayyürde de bir şey başka şeye inkılap ediyor. İşte madde enerjiye dönüştü mü?
Evet.
Enerji maddeye dönüştü mü? Değil mi? Ona tahayyür diyoruz yani. Gayrını inkılap ediyor. Ha, bunlar gösteriyor ki tebeddül, tahavül, tahayyür bu dünya bir gün yıkılacaktır. Bu değişimler ölümü gösteriyor. Dördüncü delil neydi? Bu seyyar alemlerin bir okusanız orayı istersiniz.
Orayı okuyayım. Evet. Hem asırlar, seneler adedince zihayat dünyaları.
Zihayat, canlı dünyalar. Teşbih yani. Her insan müstakil bir alem gibi. Seyyar dünyalar.
Zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin.
Canlı dünyaların. Yani insanlar, hayvanlar.
Şu dünya misafirhanesinde mevtleriyle
ölümleriyle
asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir.
Yani bitkilerin, hayvanların, insanların ölmeleri kıyametin kopacağına delil. Hem üstadımızın ifadesini hatırlayalım. Kainat bir şeceredir diyor. Değil mi? Anasır dalları, elementler, nebatat yaprakları, bitkiler, hayvanlar çiçekleri, insanlar meyveleri. Şimdi ağaç çiçek açıyor, yapraklar çıkıyor, meyve veriyor.
Evet.
O bunlar değişimle oluyor değil mi?
Evet.
Değişim oluyor. Şimdi meyveyi sadece konuşalım. Diğerleri aynı mana. Şimdi bir ağaçta olmayan bir kanun uzatıyor. Meyvede olmaz hakikatiyle. Evet. Şimdi ağaç yavaş yavaş büyüdü. Değişim uğradığı gibi. Baştaki meyve de yavaş yavaş büyüyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ağaç kemal erdiği gibi meyve de kemal eriyor. Evet. O da büyüye büyüye kemal eriyor. Buraya kadar görüyoruz zaten.
Evet.
Ama diğer taraftan görüyoruz ki meyve zevale meylediyor ve ölüyor.
Evet.
Bu gösterir ki ağaç da ölecek. Hemen henüz görmüyoruz ama meyve kadar açık görmüyoruz ağacın
evet.
Zevale meylettiğini. Meyve daha elimize daha rahat görüyoruz. Ama aklında kesin biliyoruz ki ağaçtaki kanun meyvede de caridir. Meyve tekamül etti, zevale meyletti. Ağaç da kemale erdi, zevale meyletti. Meyve öldü, ağaç da öleceği.
Allah razı olsun.
İnsanların, bitkilerin, hayvanların ölmeleri kainatın öleceğine, yani kıyametin kopacağına en büyük delildir diyor. Hı. Dördüncüsü bu. Değil mi? Dört delil.
Dört delil, evet.
Dördü herhalde geçti.
Dördü
değil mi?
Dördü de geçti.
Evet.
Evet. Yedi sorumuz. Şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirim kün emrine veya mihverinden çık hitabına mazhar olunca şu dünya sekerata başlar. İzah eder misiniz?
Can çekişme, sekerat. Ne güzel. Demek ki dünyada can çekişecek. Az önceki soruyla alakası var. Nasıl insan can çekişiyor, bir süre sonra ölüyor. Değil mi? Dünyada kıyametle sekerata başlıyor. Sekerata başlıyor. İşte o yıldızların dalgalanmaları, gün dağların uçmaları, denizlerin yanmaları o sekerat hali dünyanın. Öldü mü dünyanın işi bitiyor. Artık ahiret alemi başlıyor. Yani demek ki o ara fasıl, yani kıyamet kopmasıyla mahşer arasındaki fasıl neye benzetilmiş oldu burada? Sekerat, insanın can çekişmesiyle ölmesi arasına benzetilmiş oldu. Şimdi burada dakik ve hafi nizamlardan bahsedildi değil mi? Dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış kainat. Bugünkü bütün fenler, fenli bilimler bütün şubeleriyle, bütün alt dallarıyla hep bunu tefsir ederler. Kainattaki ince nizamı anlatıyorlar değil mi?
Evet.
Bir atomdaki ince nizamdan ayrı bir ilim dalı çıkmış. Hücredeki ayrı nizamdan ayrı bir ilim dalı çıkmış değil mi? Gözdeki hassas nizamdan ayrı bir branş çıkmış tıp fakültelerinde. Yani kainat baştan sona ilim dolu. Üstadın ifadesiyle sanki cisimleşmiş ilmi muhtar. Sen kainat cisimleşmiş de tecessüm etmiş bir ilmi muhtar da mı buyuruyor? Yani cisimleşmiş, sanki ilim cisimleşmiş de kainat olmuş. Kudret noktasıyla baksan sanki kudret cisimleşmiş de kainat olmuş. Çünkü kainat dediğimiz şu bütün varlık aleminin en küçük parçası atom, ağzında da enerji dolu. Değil mi? Atom parçalanınca muazzam enerji çıkıyor ortaya. Değil mi? Evet. Bir atomdan bu kadar enerji çıkarsa, bir taştaki bütün atomlardan ne kadar enerji Allah çıkar? Allah. Buradan bütün kainata teşmin et. Değil mi? Sanki kainat hep kudret tecessüm etmiş de sanki kainat olmuş.
Yani.
Bu da aynı şekilde. Sanki ilim, hikmet tecessüm etmiş de kainat olmuş gibi her şey hassas bir nizamla yaratılmış. Geçen programda bir mevzu olmuştu bir soru münasebetiyle. Yani kıyametin kopması fenni hesapla da sabittir demişti. Şimdi burada stadımız orada da cevap verildi ya. Bu da kısaca işaret edildi de ona. Yani bir tek cirim kün emrine, yani başka şey ol emrine, yeni bir şey yaratılsa ya bir şey başka bir şey olsa, başka bir hale dönüştü kün emriyle kıyamet kopar. Ya mihverinin çık emri verirse bir gezegene kıyamet kopar. Yani kıyamet kopması için çok uzun zamana uzun ihtiyaç yok. Bu hassas nizama bir örnek ben getirdim. Ben sağım olmadığı için fen bilimleri. Güneşten bir örnek getirdim, onu okuyacağım. Yani bütün kainattan bir parça yani. Güneş diyor yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktan dünyamızı ve diğer gezegenleri çok hassas bir nizamla döndürmekte ve bu muhteşem icraatta ve bu ince nizamda hiçbir aksama olmamaktadır. Misal veriliyor. Dünyamız güneş etrafında dönerken her 29 kilometrede 2 milimetre içeri çekiliyor. Ve seyahatinin tamamını bu ölçüyle tamamlıyor.
Allah.
Her 29 kilometrede 2 milim içeri giriyor. Yani düz gitmiyor, dönüyor ya, dönüş de muazzam nizamla dönüyor. 29 kilometrede 2 milim. Yaratıldığı günden beri bu 29 kilometrede 2 milim de değişmiyor.
Evet.
Hassas bir nizam. Ve seyahatin tamamını bu ölçüyle tamamlıyor. Dünyamızın eğimi de dakik bir nizam iledir. 23,27 derecedir. Bu eğimle mevsimde meydana geliyor. en ufak bir değişim olsa mevsimler olmuyor. Yine bir başka örnek güneşten, yok dünyadan, her saniyede 16 milyon ton su yeryüzüne iniyor. Allah her saniyede. Her saniye. Muhtelif bölgelerde. Hmm. 16 milyon ton. Bu daima 16 milyon ton. Hiç değişmiyor. Ve bir o kadar da göğe yükseliyor. Bunda da yine dünya yaratıldığından beri hiçbir değişme olmuyor. İşte bunu hassas nizamı yapan bozma irade etti mi güneşin soğumasını beklemeler gerek yok.
Evet, gerek yok.
Hangi gezegen şey, gezegenin mühürlerinden çıktıysa evet. iradesi o an kıyamet kopar. Evet.
Evet hocam, son soruyu Kaan'a soruyoruz. Hı. Evet. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak. Nihayetsiz fezay alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. Yeryüzünün düzlenmesi ne demektir? Bu ifadelerden hangileri ayet meallerine dayanmaktadır?
Evet, tamam, ayet mealleri zaten. Ben getirdim ayetleri. İnşallah okuyacağım. Programda da verebilirdik ama sözlü olarak verelim. Fazla değil çünkü. Yeryüzünün düzlenmesi Taha suresi 105 ve 106. ayetlerde şöyle nazara veriliyor. Sana dağları sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak. Bir diğer izah, İnfitar suresi 3. ayette de denizler kaynayıp fışkırdığı zaman buyuruluyor. Tefsir alimleri bu fışkırma ile yeryüzünün tamamının denizle kaplanacağını ifade ediyorlar. Yani yeryüzünün düzlenmesini böyle izah ediyorlar. O zaman yeryüzü tamamen su olacak, düzlenmiş olacak demişler. Yani iki ayrı tefsir yapmışlar. Yeryüzünün şekli düzlenmesine ne şekilde olursa olsun, geçen de mevzuda şey yapmıştık, İbrahim suresinde buyuruyor ki o gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Yani başka bir şekil alacaklar. O bir kısa dönemdir yani. Kısa bir dönemde dağla uçacak, yeryüzü düzlenecek. Ondan sonra yer ayrı bir yer olacak. Nasıl yer ayrı bir yer olacak? İşte derken cennete hayalen giderim. Değil mi? Cennette de yeri var değil mi? Orada bir yer var. Oradaki yer bu yere hiç benzemez. Sen bir ağaca gel desen gelir diyor Üstad. Ağacı söz anlayan bir yer. Değil mi? Burada süt için işte koyunlar çayıra gidiyorlar, otluyorlar. İşte o fabrikadan Cenab-ı Hak süt yaratıyor. Bize sağıp istifade ediyoruz değil mi? Orada süt nehri olacak. Balın yapılışını biliyorsunuz. Arılar neler çekiyorlar, ne kadar kilometre gidiyorlar. Orada bal nehre akacak. Değil mi? Daha insan bir anda şok yerde bulunabilecek. İlahir başka bir yer olacak orası. Bu başkalığı Resul Efendimiz en güzel şekilde ifade etmiş, buyurmuş. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbinin hatırına gelmiş değil. İşte yer başka bir yere dönüşecek deyince bu anlaşılıyor. Göklerde başka bir gök olacak derken de ustadan şu ifadesini hatırlayalım. Cennetin hadis sanıyorum değil mi? Cennetin tavanı arşıra Rahman'ın arşıdır. Tavanı arş olan bir cennet. Belli ki o ayrı bir gök. Yani yer ayrı bir yer, gök ayrı bir göklere dönüşecek ayette geçiyor. Az önce okudum. Olan yeri de buranın yerine benzemez. Olan göğü de buranın göğüne benzemez. Diğer bu kıyamet ilgili az önce okuduğunuz metinde, ustadın beyanlarında geçen ifadeler hangi ayetlerin meallerine dayanıyor diye sormuştunuz. Ayetleri getirdim. Tekvir suresinde ve yıldızlar karartılarak parantez içeri almış. Döküldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman. Bunlar Tekvir suresinin ikinci ve üçüncü ayetleri. Denizler kaynatıldığı zaman, tutuşturulduğu demişti parantezde. Bu da 6. ayet. Nebe suresinden dağlar yürütülür, serap haline gelir. Nebe suresi 20. ayet. Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, İnfitar suresi 2. ayet. Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, yine İnfitar suresi 3. ayet.
Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Programımız burada sona erdi. Gelecek programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.